Ayrım 5.
Kuzey Denizi jokları, jok 16. yüzyıldan önce yaygın olan ve yük taşımacılığı ve ulaşım için kullanılan geniş yapılı bir tür gemi, çevirenin notu. Ve onların ardından gelen tekneler zamanla yelkenleri, direkleri ve dümenleri açısından gelişmiş ve böylece manevra yeteneklerini arttırmış olsalar da, belki Doğu Akdeniz ve Hint Okyanusu kıyılarında gidip gelen daha hafif tekneler kadar etkileyici bir görünüme sahip olmayabilirlerdi. Ancak bunlar aşağıda göreceğimiz gibi uzun vadede belirgin üstünlükler kazanacaklardı. Ticaretin, tüccarların, limanların ve pazarların merkeziyetçilikten ve çoğunlukla da gözetimden uzak gelişiminin politik ve toplumsal sonuçları son derece önemli olmuştur. Her şeyden önce bu tür ekonomik gelişmeleri tümüyle bastırabilmenin yolu yoktu. Bu pazar güçlerinin önem kazanması yönetimdeki pek çok kimseyi rahatsız etmiyordu demek değildir. Feodal lordlar, kentlere kendilerine karşı olanlar toplandıkları merkezler ve serflerin sığınağı diye kuşkuyla baktıklarından, onların ayrıcalıklarını çoğu kez kısıtlamaya çalıştılar. Başka yerlerde de olduğu gibi, tüccarlar sık sık kurban seçiliyor, malları çalınıyor, mülklerine el konuyordu. Papaların tefecilikle ilgili bildirileri pek çok bakımdan, Konfüçyüsçülerin kar amaçlı komisyonu ve tefeciler karşısındaki hoşnutsuzluklarının yankılarını taşır. Ancak gerçek şuydu ki Avrupa'da şu ya da bu ticari gelişmeyi etkili bir biçimde durdurabilecek tek tip bir otorite bulunmuyordu. Önceliklerini değiştirecek belirli bir sanayinin gelişmesine ya da çökmesine yol açabilecek hiçbir merkezi yönetim yoktu. Vergi toplayıcılarının sistemli ve geniş kapsamlı bir biçimde iş adamlarını ve girişimcileri talan etmesi söz konusu değildi. Moğol Hindistan'ındaki durum buydu ve ekonomisinin gelişmesi bu yüzden çok gecikmişti. Somut ve açık bir örnek göstermek gerekirse denebilir ki, politik açıdan bölünmüşlük içinde bulunan restorasyon dönemi Avrupa'sında, Papa'nın 1494 yılında deniz aşırı dünyayı İspanyol ve Portekiz alemleri diye ikiye ayırmasını herkesin kabul etmesi tasavvur edilemezdi. Daha da tasavvur edilemez olan, deniz aşırı ticareti yasaklayan bir buyruğun Ming Çin'inde ve Tokugawa Japonya'sında yürürlüğe konan gibi herhangi bir etki yapabilmesiydi. Gerçek şuydu ki Avrupa'da tüccarları talan eden ve kendi bölgelerinden sürenler varken bile tüccarlara ve izledikleri yollara hoşgörüyle bakmaya istekli bir takım prensler ve yerel lordlar her zaman çıkıyordu. Ve kayıtların gösterdiği gibi ezilen Yahudi tacirler yıkıma uğrayan Flaman tekstil işçileri, takibe uğrayan Huguenotlar yer değiştiriyor ve bilgi ve becerilerini de beraberlerinde götürüyorlardı. Ticaret yapan gezgincileri fazlaca vergilendiren Renanyalı bir baron, ticaret yollarının değiştiğini ve bu değişmeyle beraber elde ettiği gelirin de başka yerlere kaydığını görebilirdi. Borçlarını reddeden bir hükümdar yeni bir savaş tehdidi belirdiği ve ordularına ve donanmasına araç gereç sağlamak için acele paraya gerek duyduğu zamanlarda borç bulma konusunda büyük zorluklara düşüyordu. Bankerler ile silah tüccarları ve ustalar, toplumun kenarda kalan üyeleri değil, temel üyeleriydi. Yavaş yavaş ve düzensiz bir biçimde Avrupa'daki rejimlerin çoğu pazar ekonomisiyle karşılıklı bağımlılığa dayalı bir ilişki içine girerek, pazar ekonomisi için iç düzen ve yabancılar söz konusu olduğunda bile, keyfiliğe dayanmayan bir yasal sistem sağladılar. Büyüyen ticari karlardan da vergiler yoluyla pay aldılar. Adam Smith'in uygun sözcükleri bulup kullanmasından çok önce Batı Avrupa'daki belli bir takım toplumların hükümdarları bir devleti en alt barbarlık düzeyinden en yüksek zenginlik düzeyine çıkarmak için barış, rahat bir vergi sistemi ve adaletin kabul edilebilir biçimde dağıtılmasından başka hemen hiçbir şey şart değildir. Görüşünü üstü kapalı bir biçimde kabul ediyorlardı. Zaman zaman anlayışları daha kıt liderlerin Kastilya'nın İspanyol yöneticileri ya da Fransa'da Barbon kralları arasından arada bir çıkanlar gibi altın yumurtlayan tavuğu gerçekten kestikleri olmuştu. Ama bunun sonucunda zenginlikte dolayısıyla da askeri güçte gerileme meydana geldiğini en anlayışsız kimselerin dışında herkes hemen görebiliyordu. Otoritenin merkezileşmesine yol açabilecek tek etken, olsa olsa bir devletin ateşli silahlar teknolojisinde tüm rakiplerini ezebilecek ya da yıldırabilecek ileri bir hamle yapması olabilirdi. Avrupa halkı öldürücü veba salgınının ardından kendisini toparlar. İtalyan Rönesansı da serpilip gelişirken ekonomik ve teknik ilerlemenin hızlanan temposu, içinde böyle bir durum hiç de olmayacak bir şey değildi. Yukarıda işaret edildiği gibi başka yerlerdeki barut imparatorluklarının kurulması 1450'den 1600'e uzanan bu geniş dönemde olmuştu. Moskov Rusyası, Tokugawa Japonyası ve Moğol Hindistan'ı tüm rakiplerini boyun eğmeye zorlamak üzere ateşli silahlar ve toplar sağlayan liderlerin nasıl büyük devletler kurabildiklerini gösteren mükemmel örnekler oluşturmaktadırlar. Ayrıca yeni harp tekniklerinin ortaya çıkışı başka yerlerden çok geç Orta Çağ ve erken modern çağ Avrupa'sında olduğuna göre belirli bir ulusun böyle bir ileri hamleyle rakipleri üzerinde egemenlik kurması inanılmaz bir şey değildi. Belirtiler zaten askeri gücün giderek daha büyük ölçüde bir noktada toplandığını gösteriyordu. İtalya'da gerektiği zaman kargı kullanan askerlerin koruduğu Tatar yayı bölüklerinin kullanımı, feodal yöntemle toplanmış zayıf eğitimli askerlerin eşlik ettiği, at sırtındaki şövalye dönemini sona erdirmişti. Ama şurası da açıktı ki, ünlü Condottieri'nin, Condottieri 14. yüzyılın ortalarından 16. yüzyıla kadar İtalyan devletleri arasında çıkan savaşlarda çarpışmak üzere tutulan paralı askerlerin liderleri, çevirenin notu. Yönetimindeki yeni orduların giderlerini ancak Venedik ve Milano gibi öbürlerine göre daha varlıklı devletler karşılayabiliyordu. Üstelik 1500 dolaylarına gelindiğinde Fransa ve İngiltere kralları ülkelerindeki toplar üzerinde tekel kurmuşlardı ve bu sayede çok güçlü uyruklarını kale duvarlarının ardına sığınsa bile ezebilecek durumdaydılar. Ancak bu eğilim işin sonunda Avrupa'ya yayılan daha geniş ölçekli uluslar ötesi bir tekele yol açmayacak mıydı? Çok geniş toprakların ve orduların İmparator 5. Charles'ın buyruğu altında toplandığını gözleyen pek çok kişi 1550 dolaylarında bu soruyu sormuş olsa gerekir. Habsburgların Avrupa egemenliğini ele geçirmek üzere yaptıkları özel girişim ve uğradıkları başarısızlık bundan sonraki bölümde daha geniş biçimde tartışılacaktır. Ancak Avrupa kıtası üzerinde birlik sağlamanın niçin mümkün olamadığını açıklayan daha genel nitelikli bir sebep burada kısaca dile getirilebilir. Ekonomik ve askeri güç merkezlerinin çeşitliliği bir kez daha temel nitelikli bir nokta olmaktadır. Hiçbir İtalyan kent devleti öbürlerinin dengeyi korumak üzere müdahalesi olmadan kendisini güçlendirme çabasına giremiyor, hiçbir yeni monarşi rakiplerinin uğradıkları kayıpları gidermek üzere harekete geçmelerine yol açmadan dominyonlarını genişletemiyordu. Reformasyon süreci iyice ve gerçek anlamıyla başladığında geleneksel güç dengesi rekabetine dinsel düşmanlıklar da eklendi ve böylece politik merkezileşme daha da uzak bir ihtimal haline geldi. Ancak gerçek sebep biraz daha derinlerde yatmaktadır. Ona bakılırsa Japonya'da, Hindistan'da ve başka yerlerde de birbirleriyle yarışanlar olduğu, birbirleriyle kavgalı grupların karşılıklı olarak kötü duygular yaşadıkları açıktı. Ancak bu durum tek başına sonuçta sağlanan birliği engellememişti. Avrupa'nın farklı yönü şuydu ki, rakip güçlerin her biri yeni askeri teknikleri öğrenip kullanabiliyor ve böylece hiçbir güç tek başına belirleyici bir üstünlük sağlayamıyordu. İsviçreli ya da başka uluslardan paralı askerler ücretlerini ödeyebilecek durumda olan herkese hizmet sunuyorlardı. Tatar yaylarının tek bir merkezde üretilmesi söz konusu değildi. Ne de topların, ister önceki dönemlere ait bronz toplar, ister sonraki daha ucuz demir dökmeli toplar olsun, durum değişmiyordu. Bu tür silahlar böyle olmak yerine, Wild üzerindeki, Orta Avrupa'daki, Malaga'daki, Milano'daki, Liège'deki ve daha sonraları İsveç'teki maden cevherlerine yakın yerlerde yapılıyordu. Bunun gibi Baltık'tan Karadeniz'e uzanan çeşitli limanlarda gemi yapımı ustalığı öylesine yaygınlaşmıştı ki, bu durum tek bir ülkenin deniz gücünü tek eline almasını son derece güçleştiriyordu. Bu da denizin öte yakasındaki rakip silah yapımı merkezlerin fethedilmesi ve saf dışı bırakılması imkanını ortadan kaldırmaya yardım etti. O halde Avrupa'daki merkezileşmemiş devletler sisteminin merkezileşmenin önündeki büyük engeli oluşturduğunu söylemek, aynı şeyi iki kez tekrarlamak gibi olmamaktadır. Pek çoğu bağımsızlıklarını koruyabilmek için gerekli askeri araçlara sahip olan ya da bunları satın alabilecek durumda bulunan birbirleriyle rekabet içinde çeşitli politik varlıklar olduğu içindir ki, bunların hiçbiri tek başına kıta üzerinde egemenlik kurmasını sağlayacak atılımı hiçbir zaman gerçekleştirecek durumda değildi. Avrupa devletleri arasındaki rekabete dayalı bu etkileşim, kıta üzerinde birleşik bir barut imparatorluğunun ortaya çıkmasının sebebini açıklar gibi görünse de, ilk bakışta Avrupa'nın sürekli olarak dünya liderliği konumuna yükselmesinin sebebini ortaya koymamaktadır. Ne de olsa, yeni monarşilerin 1500 yılında sahip oldukları kuvvetler, Sultan-ı Muazzam orduları ve Ming İmparatorluğu'nun asker yığınları karşısına konsalar pek cılız kalmayacaklar mıydı? 16. yüzyılın başlarında ve bazı bakımlardan 17. yüzyılda bile durum böyleydi. Ama 17. yüzyılda askeri kuvvet dengesi hızla Batı'nın lehine bir eğilim içine girmişti. Bu değişikliği açıklayabilmek için Avrupa'da gücün merkezileşmemiş oluşuna işaret etmek gerekir. Bu durumun en önemli yönü, kent devletleri sonraları da daha geniş krallıklar arasında ilkel bir silah yarışına yol açmasıydı. Bunun kökleri bir ölçüde sosyoekonomik nitelikteydi. İtalya'da savaşan orduları oluşturanlar artık şövalyelerle maiyetleri olmaktan çıkarak paralarını belli bir kentin tüccarlarının verdiği ve denetimleri kentin ileri gelenlerince yapılan kargılı, Tataryalı askerler ve kanatlardaki atlılar olmaya başlayınca bu kimselerin paralarının karşılığını talep etmeleri kaçınılmaz olmuştu. Condottieri'nin fazlalık durumuna düşmemek için ellerinden gelen manevraları yapmalarına rağmen bir başka deyişle kentler savaş giderleri azalabilsin diye hızla zafer kazandırabilecek silahlar ve taktikler istiyorlardı. Bunun gibi 15. yüzyıl sonlarında Fransız hükümdarlar da doğrudan kendi denetimleri altında bulunan ve ücretlerini doğrudan kendilerinin ödedikleri ulusal bir orduya sahip olduktan sonra bu kuvvetin kesin sonuçlar elde ettiğini görmek peşindeydiler. Aynı sebeple bu serbest pazar sistemi yalnızca pek çok condottieri'yi sözleşme yapabilmek için rekabete zorlamakla kalmadı. Ustaları ve yaratıcıları yeni siparişler alabilmek için ürünlerini geliştirmeye de teşvik etti. Silahlanmadaki bu tırmanma, daha 15. yüzyılın başlarında Tatar yayları ve zırhlı levha yapımında ortaya çıkarken, aynı ilke sonraki 50 yıl içinde barutlu silahlarla yapılan deneylere de yayıldı. Bu noktada şunu hatırlatmak gerekir ki, toplar ilk kez kullanılmaya başlandığında, bunların tasarımları ve etkililikleri yönünden Batı ile Asya arasında hemen hiç fark yoktu. Taş gülleler ateşleyen ve muazzam bir gürültü koparan dev boyutlardaki demir boruların etkileyici göründüğü ve zaman zaman sonuca ulaştığı açıktır. Türklerin 1453'te İstanbul'un duvarlarını döverken kullandıkları bu tip toplardı. Ancak öyle görünüyor ki sürekli bir geliştirme dürtüsü yalnızca Avrupa'da vardı. Tane barutta bronz ve teneke alaşımlarından çok daha küçük ama aynı ölçüde güçlü toplar dökme konusunda namlu ve mermilerin biçimi ve dokusu konusunda, top destekleri ve arabaları konusunda. Tüm bunlar topların gücünü ve hareket yeteneğini muazzam ölçüde arttırdı ve bu tür silahlara sahip olanlara en güçlü kaleleri bile zayıflatma imkanını verdi. Nitekim muazzam bronz toplarla donatılmış olan bir Fransız ordusu, 1494 yılında İtalya'yı istila ettiğinde İtalyan kent devletleri bunu dehşet içinde anlamışlardır. O halde yaratıcıların ve edebiyatçıların bu toplara karşı bir silah tasarlamaları için zorlanmalarına pek şaşmamak gerekir. Leonardo'nun bu döneme ait not defterlerinde bir makineli tüfek, ilkel bir tank ve buharla çalışan bir topun çizimlerinin bulunmasına ise hiç şaşmamalıdır. Bu öbür uygarlıkların ilk kaba saba tasarımlarından yola çıkarak silahlarını geliştirmedikleri anlamına gelmemektedir. Kimileri bunu genellikle Avrupa modellerini kopya ederek ya da Avrupalı ziyaretçileri, Çin'e gelen Cizvitler örneğinde olduğu gibi, bilgi ve becerilerini kendilerine de öğretmeye ikna ederek yaptılar. Ama Ming yönetimi topları kendi tekelinde tuttuğu, Rusya'nın, Japonya'nın ve Moğol Hindistan'ın güçlenen liderleri de kısa sürede böyle bir tekel kurdukları için, otoritelerini sağlama bağladıktan sonra, bu tür silahları iyileştirmek için olan itici güç çok daha azalmıştı. Kendi içlerine dönen Çinliler ve Japonlar silah yapmayı ve geliştirmeyi ihmal ettiler. Kendi geleneksel savaş usullerine bağlı kalan Müslüman Yeniçeriler, toplarla fazla ilgilenmeyi küçük gördüler Sonunda da Avrupa'nın ileri düzeyine yetişmek için çok geç kalındı. Karşılarında kendilerinden daha az gelişmiş halklar bulan Rus ve Moğol komutanları, silahlarını geliştirmek için zorlayıcı bir ihtiyaç duymuyorlardı. Çünkü ellerindekiler kendilerine karşı çıkanları yıldırabilecek nitelikteydi. Avrupa tıpkı genel ekonomi alanında olduğu gibi askeri teknolojinin bu özel alanında da serpilip gelişen silah ticaretiyle kamçılanarak kesin bir biçimde öbür uygarlıkların ve güç merkezlerinin önüne geçti. Bu silahlanma tırmanışının yarattığı iki ayrı sonuca da burada değinmek gerekir. Bunlardan biri Avrupa'nın politik çoğulculuğunu, öbürü ise Avrupa'nın sonunda deniz ticaretine egemen olmasını sağlamıştır. İlki oldukça basit bir gelişmedir ve kısaca ele alınabilir. 1494 Fransız istilasından sonraki çeyrek yüzyıl içinde, bazı açılardan ise bundan önceki dönemlerde bile, kimi İtalyanlar kent duvarlarının içindeki yüksek toprak setlerin topçu bombardımanlarının etkilerini büyük ölçüde azalttığını keşfetmişlerdi. Top gülleleri sıkıştırılmış toprak tepeciklerin içinde patlayınca dış duvarlarda yaptıkları yıkıcı etkilerini yitiriyorlardı. Bu çeşitli toprak setlerinin önünde derin hendekler de oldu mu, daha sonraları tüfek ve topların çapraz ateş yağdırdıkları korunmalı ve daha karmaşık bir burçlar dizisi de eklenince, kuşatma yapan piyadeler için neredeyse aşılmaz olan bir engel oluşuyordu. Bu durum İtalyan kent devletlerinin hiç değilse bir yabancı tarafından fethedilerek yenilgiye uğramamış olanların güvenliğini yeniden sağladı. Ayrıca Türkleri yaklaştırmamak üzere savaşan ordulara da bir üstünlük kazandırdı. Malta'daki ve Kuzey Macaristan'daki Hristiyan garnizonları bunun böyle olduğunu kısa bir süre sonra gördüler. Her şeyden önemlisi de Hollanda ayaklanmasıyla birlikte yapılan uzun süreli muhasara harbinin gösterdiği gibi Avrupa'da kendine fazlaca güvenen tek bir gücün isyancıları ve rakiplerini kolayca alt etmesi engellendi. Söz gelimi muazzam İspanyol piyade gücünün açık alanlarda kazandığı zaferler, eğer düşman geri çekilerek sığınabileceği ağır tahkimatlı üslere sahipse kesin sonuç vermiyordu. Tokugawa şogunluğunun ya da Ekber'in Hindistan'da barut gücüyle otorite sağlamasına benzer bir durum Batı'da gerçekleşmedi ve politik çoğulculuk ile beraberinde getirdiği kıyasıya silahlanma yarışı Batı'nın belirleyici özelliği olmaya devam etti. Barut devriminin denizdeki etkisi daha da geniş kapsamlıydı. Daha önce de olduğu gibi, Orta Çağların sonlarında gemi yapımı ve deniz gücü bakımından Kuzeybatı Avrupa, İslam dünyası ve Uzak Doğu arasındaki nispi benzerlik insanı şaşırtmaktadır. Olsa olsa, Cheng Ho'nun uzun gezileri ve Türk gemilerinin Karadeniz ile Doğu Akdeniz'de hızla ilerleyişi, 1400-1450 dolaylarında, denizciliğin geleceğinin bu iki gücün elinde olduğu izlenimini verebilirdi. İnsana öyle geliyor ki bu üç bölge arasında haritacılık ve astronomi alanlarında ve pusula, usturlap ve yükseklik ölçer gibi araçların kullanımı açısından da pek az fark vardı. Farklı olan kalıcı teşkilatlanmaydı. Ya da Profesör Jones'un gözlemlediği gibi başka denizcilerin söz gelimi Polinezyalıların aştıkları uzaklıklar dikkate alınırsa, İberyalılarca, gerçekleştirilen geziler Avrupa'nın bu gezileri verimli kılma ve elinin altında olan kaynakları geliştirme yeteneği yanında daha az etkileyicidir. Portekizlilerin coğrafi verileri sistemli bir biçimde toplamaları, Cenovalı ticaret kuruluşlarının Karadeniz ticaretindeki kayıplarını belki de ileride kapatabilecek Atlantik serüvenlerine mali destek vermeye tekrar tekrar istek göstermeleri, ve daha da kuzeyde Newfoundland Morino dalyanlarının sistemli bir biçimde geliştirilmesi, dışa açılma yönünden o sıralarda başka toplumlarda görülmeyen sürekli bir hevese işaret ediyordu. Ama en önemli verimli kılma işlemi belki de gemi silah donanımındaki aralıksız iyileşmeydi. Yelkenli teknelere top yerleştirmek deniz harbinin kara harbine çok benzediği bir dönemde yeterince doğal görünen bir gelişme oldu. Nasıl Orta Çağ kalelerinde kuşatma yapan bir orduyu püskürtmek üzere kale duvarları ve kulelerde okçular bulunuyorsa, iri yapılı Cenova, Venedik ve Aragon ticaret teknelerinde de kendilerini Akdeniz'deki Müslüman korsanlara karşı korumak üzere Tatar yaylarıyla donatılmış ve ön ve kıçtaki kalelere yerleştirilmiş adamlar bulunduruluyordu. Bu durum kadırga mürettebatı arasında ağır kayıplara yol açabiliyor, Ama saldırıya geçenler gerçekten kararlı iseler, rüzgarsızlık yüzünden ilerleyemeyen bir ticaret gemisini mutlaka kurtarmaya yetmiyordu. Ancak gemiciler kara silahları tasarımlarındaki ilerlemeleri görünce, yani yeni bronz topların çok daha ufak, daha güçlü ve dökme demirden yapılmış kocaman toplara göre mürettebat için daha az tehlikeli olduğunu anlayınca, bu tür silahların gemilere de yerleştirilmesi beklenebilir bir şeydi. Nitekim katapultlar, katapult bir çeşit mancınık, çevirenin notu. Mancınıklar ve mermi atan başka tür araçlar, Çin'deki ve batıdaki savaş gemilerine yerleştirilmişti bile. Toplar daha az oynak ve tayfalar için daha az tehlikeli duruma geldiklerinde bile hala oldukça büyük sıkıntılar yaratabiliyorlardı. Kullanılan barutun daha etkili olduğu düşünülürse geri tepmede korkunç olabiliyor ve eğer zapt edilmezse top güvertenin bir yanından öbür yanına geri tepebiliyordu. Yeterli sayıda yerleştirildiklerinde, özellikle de kalelerde, bu silahlar hala bir teknenin dengesini bozabilecek kadar ağırdılar. İşte bu noktada sağlam yapılmış, daha yuvarlak gövdeli, hava koşullarına bağlı olmayan üç dirsekli yelkenli gemilerin, Akdeniz'in, Baltık'ın ve Karadeniz'in iç sularında gezen kürekli ve ince yapılı kadırgaların, Arap duhovları, duhov bir ya da iki direkli Latin yelkenli Arap gemisi, çevirenin notu ve hatta Çin yelkenlileri karşısında yapılarından gelen bir üstünlükleri vardı. Bu tür yelkenli gemi, her durumda dengede kalarak daha geniş borda ateşi açabiliyor ama gene de zaman zaman çok kötü şeyler olabiliyordu. Ancak bu tür silahların kalelerden çok gemilerin ortalarına yerleştirilmeleriyle çok daha güvenli bir atış platformu sağlandığı anlaşılınca bu karavela ve kalyonların potansiyel güçleri son derece etkili hale geldi. Bunlarla kıyaslandıklarında hafif tekneler silah taşıma kapasitelerinin daha küçük oluşu ve top mermilerinden daha fazla etkilenmeleri yüzünden çift yönlü bir sakınca taşıyorlardı. İnsanın potansiyel güç sözcüklerini üzerine basarak söylemesi gerekiyor. Çünkü silahla donatılmış uzun mesafe gemi türünün evrimi ağır, çoğu kez de düzensiz olmuştur. Pek çok bileşik tip gemi yapıldı. Bunların kimilerinde çok sayıda direk, silahlar ve kürek sıraları bulunuyordu. Manş denizinde kadırga tipi gemiler 16. yüzyılda hala görülmekteydi. Ayrıca Akdeniz ve Karadeniz'deki kadırga kullanımının sürdürülmesinden yana epey görüşler vardı. Bu gemiler çoğu durumda daha hızlıydılar. İç sulardaki manevra yetenekleri daha büyüktü ve böylece kıyı boyunca kara harekatı ile bağlantılı olarak kullanılmaları daha kolay oluyordu.